Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam. Sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus al, cömertçe saç yüreğini. Hakkı bilmiyorsa geç yüreğini. Yarından bugüne, ezele selam. Sevgiye, dostluğa, güzele selam. Dikenler açsa da cefa çiçeği, aman ha solmasın vefa çiçeği, şu yalan dünyanın nazlı gerçeği, dillerden düşmesin hasılı kelam. Sevgiye, dostluğa, güzele selam. Merhamet çiçeği dallar aşkına, kutlu gizi hayran çöller aşkına, şefaat kokulu güller aşkına, sevgimize olsun vesile selam. Güzeller güzeli, Resul'e selam.
Bir genç varmış, arkadaşlarıyla sık sık tartışır, ağır sözler söyler ve onların kalplerini kırarmış. Oğlundaki bu kötü davranışı bazen duyan, bazen de bizzat gören ve çok üzülen babası, bir gün ona çivilerle dolu bir torba vermiş ve arkadaşlarınla tartışıp kavga ettiğin her zaman bu tahtaya bir çivi çak demiş oğluna. Bunun için de ondan söz almış. Genç ilk hafta tahtaya tam 37 tane çivi çakmış. Üzerine çiviler çakılmış tahtayı her gördüğünde de ne kadar da dalaşıyorum insanlarla ben diye kendi kendine hayıflanıyormuş. Sonraki haftalarda ise kendini kontrol etmeye çalışmış ve geçen her gün daha az çivi çakmış tahtaya. Nihayet bir gün gelmiş, tahtaya hiç çivi çakmamış. Babasına gidip bu durumu sevinçle söylemiş. Babası çocuğu yeniden tahtanın önüne getirmiş ve ona bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahtadan bir çivi çıkar oğlum demiş. Günler geçmiş, bir gün gelmiş ki tahtaya çakılan bütün çiviler yerlerinden sökülmüş. Genç yine babasına gitmiş, tahtada artık hiç çivi kalmadı baba demiş. Babası tebessüm etmiş önce oğluna, sonra yine elini onun omuzuna atarak tahtanın önüne gelmişler. Aferin demiş ama tahtaya dikkatlice bak oğlum. Ne kadar çok delik var. Tahta artık geçmişteki gibi hiçbir zaman düzgün olmayacak. Evet, her kötü söz kalpte bir yara bırakır. Arkadaşın sana 1000 defa seni affettiğini söyleyebilir. Ama tahtadaki bu delikler gibi onun kalbindeki kırıklıklar aynen kalacak, kapanmayacaktır. Bir arkadaş, bir eş, bir dost mücevher gibidir. Seni güldürür, yüreklendirir. İhtiyaç duyduğunda sana yardımcı olur. Seni dinler, sana yüreğini açar. Dal belki taş atanı affetmiştir ama kırılmıştır bir kere. Onun için kalp kırmaktan, ateşten kaçar gibi kaç oğlum.
Evet, İrfan Burcu'nda şiir sohbetindeyiz ve diyoruz ki bir gönülü yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil.
Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'e, Allah ondan razı olsun, şöyle bir söz söylüyor hocam. İnsanları cehenneme sürükleyen dillerinden başkası mıdır ey Muaz diye. Yani hakikaten baktığımız zaman Kur'an'daki haramlara, yasaklanan şeylere birçoğu dille alakalı haramlardır. Yalan söylemek, dedikodu etmek, alay etmek, lakap takmak, iftira atmak, kötü sözler söylemek vesaire birçoğu dille alakalıdır. Belki de bizim en fazla terbiyeye muhtaç olan, ihtiyaç duyduğumuz yönümüz dil ahlakımız, edinmemiz gereken ahlak.
Hacı Bektaş Veli'nin de bir sözü vardı ya, eline, beline, diline,
evet,
sahip ahilerimizin de bu hayat ilkeleriydi. Dilimize sahip olmamız gerekir. Dinle, sana bir nasihat edeyim. Hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelende onu yad ellere açıcı olma. Mecliste arif ol, kelamı dinle. İlki söylerse sen birin söyle. Elinden geldikçe iyilik eyle. Hatıra dokunup yıkıcı olma, diyor Karacaoğlan. Dolayısıyla dilimize sahip olmamız gerekir. Düşünmeden söylersek her sözü, karşılığında kırılmaya da razı olmamız gerekir.
Hocam tam da bu bağlamda size şunu sormak istiyorum. Genç biri olarak, tecrübeli birisine, bir büyüme bir soru soruyorum. Şimdi hakkı söylemek diye bir erdem var. Hakkı söylemek, hakkı haykırmak. Yani zalim karşısında bile diyor, zalim bir sultan karşısında hakkı söylemek büyük bir cihat olduğu ifade ediliyor. Bir de günlük hayatımızda hakkı söylemek var. Yani bundaki ölçü nedir? Sadece hakkı söylemiş olmak mıdır, yoksa başka bir şey de var mıdır bunun ötesinde bir şey?
Hakkı söylemek ve hakkın yanında durmak. Hakkın hatrı âlidir çünkü. Sadece söylemeyeceğiz, hakkın da yanında olacağız davranışımızla, yaşayışımızla. Yani oradan bir zarar gelmez. İlk anda zarar gelir gibi olur ama sonra Allah onun 10 kat hakkı söylediğin için kaybettiğin bir şey varsa onun 10 katını daha sonra ya sana
evet,
iade eder.
O muhakkak. Bir de şu anlamda soruyorum. Yani hakkı hakka yaraşır bir şekilde söylemek var ya.
Tabi usul de önemlidir söylerken.
Yani mesela benim, Allah razı olsun, siz de bu zamana kadar epey bir birlikteliğimiz oldu, beraberliğimiz oldu. Bir baba oğul gibi bize kol kanat gerdiniz. Allah razı olsun. Gani gani. Sizde hep gördüğüm, örnek aldığım bir haslettir yani. Tenkit ederken insanlara, beni çok zaman hem bizim bahçe dolayısıyla hem başka sebeplerle her zaman incitmeden, kırmadan, yapıcı bir şekilde
nazikçe, bir de alternatifini de sunmak lazım.
Usul, evet o. Yani bunu ben mesela hakikaten bir şeyi bilmek evet bir şey ama onu bizzat görmek bambaşka bir şey. Geçenlerde bir abimin evine hırsız girmiş. Bilgisayarını çalmış. Sadece eve girdik. Yani biz telaşlandık. Adamda hiç telaş yok. Tamam, sakin ol dedi. Hayırlısı dedi. her şey Allah'ın izniyle olur dedi.
Nakil anda hayır vardır.
Yani şimdi bu hocam rol yapılamaz burada. Bu bambaşka bir hal. Yani insan onu hakikaten giymiş onu bir elbise gibi. Nereye giderse gitsin bir şekilde gösteriyor.
Biraz yaşla ilgili Mehmet Akif Bey. Yaş ilerledikçe insan olgunlaşıyor, fikirleri olgunlaşıyor, davranışı da olgunlaşıyor. Biraz yaşla da ilgili. Dolayısıyla kırmamak gerek. Hiçbir kalbi kırmamak gerek, gönlü kırmamak gerek. Gönlü kırıkların, mazlumların duası çabuk kabul olunuyor. Allah'la arasındaki perde kalkıyor.
Evet.
Mazlumun duası yapıldığı zaman. Onun için bir halk manisi Mehmet Akif Bey, gel bakma kimseye hor, halkı yorma kendin yor, yıkmak için çok düşün, yıkmak kolay, yapmak zor. 10 katlı bir bina, yüzlerce işçinin çalışması sonucunda en hızlı 1 yılda yapılabiliyor günümüzde. Ama evet, onu yıkarken belirli yerlerine patlayıcıyı koy, düğmeye bastığın zaman 1 dakikada yerle bir oluyor. Bir insanın yetiştirilmesini düşün. Ana rahmine düşüyor. 9 ay 9 gün orada yaşıyor. Ondan sonra annesi onu 15 yaşına, 20 yaşına, 30 yaşına getirmek için bir ömür harcıyor. Bir kendini bilmez geliyor. O insanı öldürüyor. Bir saniyede.
Evet.
Bir kurşunun değeri ne kadarsa o kadar bir masrafla. Dolayısıyla son zamanlarda patlamalar oldu biliyorsunuz ülkemizde. Onlarca insanımız hayatını kaybetti.
Hepsine rahmet diliyoruz bu arada.
O patlamayı yapanlara onu diyorum. Belki evli bile değildi Mehmet Akif Bey. Çocuğu bile yoktu. Oğlum, adamsan eğer, iş yapmak istiyorsan, geçtiğimiz hafta da konuştuk, evlen. Bir çocuğun olsun, onun kılına zarar gelmesini nasıl istemiyorsan, herkesin çocuğu, herkesin evladı ve her can o kadar kıymetlidir. Sen kendini ne sanıyorsun? Bir şey yap da göreyim seni. Bir artı değer üret. Yok etmek ne kadar kolay. Bir atom bombası atmıştı Amerika. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'yı yerle bir etmişti. Ne oldu? Şanın mı arttı?
Hala devam ediyor.
İnsanlığın mı arttı? Neyin arttı be? Hala insanlar onu yapanlardan nefret ediyor. Onun için var olmak istiyorsak bir şeyler ortaya koymalıyız. Eskiler öyle demiş Mehmet Akif Bey. Yani yar olmadan var olunmaz derlermiş. Neye yar olurmuş? İnsana, kardeşe, çocuğa, komşuya. Hatta varlıklara bile yar olunur. Yani vefalı davranılırmış.
Şefkatli, dost.
Şefkatli. Onun için biz de diyoruz ki yar olmadan var olunmaz. Güler yüzle selam verip yokluğa, yar olmadan var olunmaz efendim. Nimete şükredip gözü tokluğa, yar olmadan var olunmaz efendim. Sözün başka söyler, özün bir başka. Fazla bel bağlama saraya köşke. Gül yüzünü sürüp dergâh-ı aşka, yar olmadan var olunmaz efendim. Bin engel, bin tuzak çıkar karşına. Kavgada kalırsın yalnız başına. tövbe istiğfarla son gözyaşına, yar olmadan var olunmaz efendim. Teslimiyet kesil baştan ayağa, İsmail misali eğil bıçağa, tohum gibi düşüp kara toprağa, yar olmadan var olunmaz efendim. Kaderi ilahi sığmaz tarife, ona boyun eğmek düşer arife, Mustafa isimli zat-ı şerife, yar olmadan var olunmaz efendim. Felek fırsat vermez ahu emana, şimşek çakar, ateş düşer zamana, velhasıl sığınıp yüce Rahman'a, yar olmadan var olunmaz efendim. Dolayısıyla Mehmet Akif Bey, sevdiğimiz kadar varız, verdiğimiz kadar varız, bir şeyler ürettiğimiz kadar varız, yok ettiğimiz kadar da yoğuz kardeşim.
Hocam, bir varoluş felsefesi çizdiniz, farkında mısınız bilmiyorum.
Bazen böyle kalayağına getiriyorsun beni. Bu işimden geldiği gibi söylediğim şeyler. Vehbi yani bu söylediğim şeyler.
Yakışıyor size. İnsanlar neden zalim olurlar? Neden bir insan bir insana acımadan öldürür? Neden bir adam başkasının helali olan birisinin ırzına, namusuna göz diker? Bu pisliği yapar. Neden bir insan kendi bir toplum, bir devlet, kendi kaynakları var olduğu halde ta binlerce kilometre ötelerdeki insanların özgürlüklerine karışır, onların vatanlarını ellerinden alır? Bütün bunları insan neden yapar sizce?
Şeytan var, nefis var, onlar görevini yapıyor. Oraya uymamak gerekiyor. O zaman bir felsefe daha koyalım. Var olmanın, insan gibi var olmanın felsefesi. Allah'a yakın olmak, onun emirlerine yakın olmak. Oradan uzaklaştıkça yokluğa yaklaşırız, yok olmaya. Yani varsın ama, el, ayak, baş, göz var ama İnsan olmaktan çıkarsın. Kaygısız aptalın dediği gibi. Bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler. Suret ile kaş değil.
Ne güzel bir söz.
Bu kaygısız abdala Adem demen dünyada. Nakş-ı suret gözetir. Maksudun hakkaş değil.
Vay be.
Dolayısıyla yüreğimizle, duygularımızla, inancımızla, imanımızla sadece Müslüman olmayız. Böyle de insan olunur ya. İnsanlıkla Müslümanlık eşittir. Evet. İslam dini fıtrat dinidir. İnsanı Allah yaratmıştır. Hangi kurallara uyduğunda insan olacağını en iyi Allah bilir. Onun için İslam'ı göndermiştir. İnsanlığın temel değerleriyle İslam'ın temel değerleri aynıdır. İslam'dan uzaklaşanlar insanlıktan da uzaklaşırlar.
Hocam, bizim İslam milleti olarak, İslam dünyası olarak hali pür melalimiz ortada. Ben kendi kendimizi kandırmayacağız ama bir hakikat var. O da şu. İnsanların, yani ahlakın oluşmasında, yerleşmesinde bu inanç meselesi o kadar bağlayıcı bir şey ki. Çünkü ahlak dediğim şey motivasyonlar gerektiren şeyler. Yani mesela bizim bir Allah korkusu, Allah sevgisi, ahiret ümidi, cennet mükafatı gibi bizi motive eden değerlerimiz olmasa, benim size verdiğim yardımı, ben maddi yardımı enayilik gibi düşünebilirim. Çünkü kendimi motive ediyorum. Diyorum ki Allah da bana verecek yahut Allah beni affedecek.
Allah benden razı olacak.
Şimdi böyle insanın hani Allah merkezli düşünmesi, onun rızası, hoşnutluğu merkezli düşünmesi, daha doğrusu buna inanması, ki inandığı zaman bunu görmeye de başlıyor. Onda bazı şeyler oluşturuyor. Şimdi mesela Batı'da bu hümanistik etik dedikleri, hı-hı, yani insancı ahlak, evrensel değerler var. Fakat tesis edilemiyor yani, yapılamıyor. Çünkü felsefi bir şey değil bu. Yaşanan bir şey. Kalpte tezahür eden ve insanın davranışlarına, niyetine, sözlerine yayılan bir şey. Öyle tesis edilen bir şey. Dediğiniz gibi yani niye yapıyor insan? Çünkü Allah'tan korktu, öyle demek lazım. Evet. Bazen böyle nette konuşmak...
Kork gerek. Allah'tan korkmazdan diyor. Evet, yine atasözü. Evet. Her şeyi yapar. Evet yani Allah rızası için yaparsak o hem bereketli olur hem daimi olur. Biz de diyoruz ki Mevlamız var. Zorda kalan Allah desin. Bizi duyar. Mevlamız var. Zalim olan eyvah desin. Çünkü kahhar Mevlamız var. Rabbim yakmış bu ateşi. Mümin, müminin kardeşi. Söner mi İslam güneşi? Daim cebbar Mevlamız var. Sırlar saklı hikmetinde. Sınır yoktur rahmetinde. Has kullara cennetinde verir iftar Mevlamız var. Bir eşrefi mahluk insan olmaktır en büyük ihsan. Söyle kardeş neyin noksan? Kuluna yar Mevlamız var. Merhameti ayan beyan, hakkın boyasına boyan, esirgeyen, bağışlayan, sonsuz gaffar Mevlamız var. Arza etti server bizi, meleklere över bizi, vallahi çok sever bizi Leyl-i Nehar Mevlamız var.
Son günlerde müthiş bir hastalığa tutulmuştum. Nasihat çekme hastalığına. Çevremdekilerin hal ve hareketlerinden, konuşmalarına, hatta kıyafetlerine kadar her şeylerine bir kulp takıyor ve çektiğim nutuklarla onların hayatına yön vermeye çalışıyordum. O gün otobüste rastladığım çocukların da sözlerimden mahrum kalmamalarını istemiştim. Her ikisinin de 7-8 yaşlarında olduğunu tahmin ediyordum. Önümdeki koltuğa anneleriyle birlikte oturmuşlar ve çantalarına sıkı sıkıya sarılmışlardı. Birisinin bana doğru bakmasından istifade ederek, "Merhaba delikanlı," dedim. "Herhalde okula gidiyorsun. Söyle bakalım, İslam'ın şartı kaç?" Çocuk tepeden inme bu soru karşısında ne diyeceğini bilememiş ve yüzüme şaşkın şaşkın baktıktan sonra başını öne eğmişti. Belli ki böyle bir şeyden haberi bile yoktu. Bu sefer diğerinin omuzuna dokunup, "Kardeşin sorduğum soruyu bilemedi," dedim. "Peki sen söyle bakalım, peygamberimizin adı nedir?" O da cevap verememiş ve üstelik hiç aldırmamış gibi görünerek kardeşiyle birlikte gülüşmeye başlamıştı. Can sıkıntısıyla annelerine dönüp, "Çocukların bu kadar boş yetişmelerinden üzüntü duymalıyız," dedim. "Üstelik okula da gidiyorlar değil mi?" Kadın hüzünlü bir ifadeyle, "2 yıldır getirip götürüyorum," dedi. "Ama sorularınıza cevap verebileceklerini zannetmiyorum." Sesimi biraz daha yükselterek, "Bu basit bilgileri okulda öğrenmeseler bile sizin vermeniz gerekirdi," dedim. "Memleketin geleceği onlara bağlı, öyle değil mi?" Kadın herhalde suçunun büyüklüğünü anlamış ve bir şeyler diyecek gibi olmasına rağmen susmayı tercih etmişti. Birkaç durak sonra otobüsten indi ve çocukların ellerinden tutarak okul olduğu anlaşılan bir binaya doğru ilerledi. Otobüs camının buğusunu silerek girdikleri kapının üzerindeki yazıyı okudum. "Aman ya Rabbi, Sağırlar ve Dilsizler Okulu yazıyordu.
Sözümüze dikkat etmemiz lazım. Davranışımıza dikkat etmemiz lazım. Bir şeyi doğru söyleme kadar doğru yapmak da gerekir. Usul bazen asıl kadar önemli olabilir, öne çıkabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. İnsanları düzeltmeye çalışmak, nasihat etmek iyidir ve hoştur. Bu görevimiz. Emri bil maruf, nehyi anil münker yapacağız. Ama iyiliği anlatırken de iyi bir şekilde anlatacağız. Toplumun içinde insanları tenkit etmek, eksiğini söylemek hoş değildir. Orada karşı çıkarlar bize.
Peygamber Efendimiz de hocam, birisinin kusurunu, kabahatini asla yüzüne vurmazmış. Hı hı. Fakat güzel bir yönü olduğu zaman da onu ismen zikredermiş. O taltif edermiş. Hatta hutbedeyken mesela şöyle söylediği rivayet ediliyor. İşte birisinde, herhangi birisinde olumsuz bir şey gördüğü zaman, hoşlanmadı, doğru olmayan bir şey gördüğü zaman onu bile kendisine izafe eder, atfeder. Bana ne oluyor ki sizi böyle böyle görüyorum dermiş.
Hayata bakış açısı oluşturacak güzel bir söz var. Orada diyor ki geri zekalılar kişilerle, normal zekalılar olaylarla, üstün zekalılar fikirlerle uğraşır.
Evet.
Biz normal zekalı insanlar olduğumuz için olay üzerinden gitmekte fayda var. Şöyle şöyle yapmak yanlıştır dememiz gerekir. Bir de alternatif sunmamız lazım kardeşim. Sadece tenkit yeterli değil. Geçen programlarda bahsettik, bir torunumuz işte. Yazın hep beraberdik. Mesela evde kıldığımız zaman biz cemaat oluyoruz. Ona müezzinlik yaptırdım. Bekliyorum gelmesini. O biraz mızmızlanıyor falan, işi oluyor. Bekliyorum sayın müezzinim. Ulan sen olmazsan, müezzinlik yapmazsan veya yaparsan namaz daha güzel geliyor bana, daha zevkli geliyor bana diye çocuğa yaptıra yaptıra müezzinlik öğrettik. Tabi bu arada bizimle beraber namaz da kılıyor.
Hmm.
Müezzinlik yapayım derken. Sonra bir görev daha verdim. Aşağıda oynuyor, arkadaşları var. Çok. Tatildi. Tamam, cuma günü alıp götürüyorum camiye, beraber gidiyoruz ama dedim ki Ahmet, bu arkadaşların var. Oğlum davet et bunları cumaya. Eğer gelen arkadaşın olursa onlara 5 lira harçlık vereceğim. Getirdiğin için sana da 5 lira vereceğim. Normalde vermiyorum.
Maşallah.
Görevin diyorum. Gidip geleceğiz. Evet, baktım bir gün geldi Ahmet. Dede filan arkadaşın da geldi. Beraber gittik, güzel namazımızı kıldık. Çıkışta hediyelerini verdim. İstemez filan dediler. Dedim yok ya, bu sizin hakkınız, alın istediğiniz gibi harcayın diye. Ahmet de mutlu oldu, arkadaşı da mutlu oldu. Yani bundan sonra Ahmet daha gayret edecek arkadaşını getirmek için. Öbür arkadaşı diğerine söyleyecek, ya Ahmet'in dedesiyle gittik, bize böyle ikramda bulundular şeklinde böyle yayacağız.
Biliyor musunuz, son zamanlarda şöyle bir düşünce oluşmaya başladı bende. Size sunuyorum, size tahsis edin bu düşünceyi.
Estağfurullah.
Bakıyorum böyle hayatın içinde yaşadıkça, yani bu çocukları aslında yani ne bilim ne de hani kuru kuruya din bilgisi. Evet, bunların hepsi çok önemli. Bir tarafa yetiştiriyor. Sanki çocukları yetiştiren asırlardır dini içselleştiren, kanıksayan o kültürün, örfün evde oturmasıyla beraber, evde yerleşmesiyle beraber.
Sanki, hatıralardır diyeyim ya ben.
Hani çocuklar,
dini hatıralar.
Evet, yani sanki o gelenek var ya, çocuğu bu eğitiyor sanki.
Evet.
Ve bizim geleneğimiz bu anlamda, örfümüz, kültürümüz İslam'la özleştiğinden dolayı, yani bayramda el öpmek. Şimdi çok zaman ya ateistler bile el öpüyor.
Yani.
Ya da başka İslami kültüre ait olan şeyler yapıyorlar.
Şimdi çocuklukla
çok
bizim
tesirli yani.
Ramazan'la ilgili nelerimiz var? Hatıralarımız var işte. Sahura kalkıyoruz. İftardaki yemekler her zamankinden farklı oluyor.
Diş kirası örneği
var. Diş kirası örneği oluyor. Tuttuğumuz oruçları çocukken büyüklerimize satıyorduk. Bunlar hoş şeyler. İslam'ın içselleştirilmesi konusunda hoş şeyler. Şimdi o bizim torunun ne hatırası olacak namazla ilgili? Bir, dedemle namaz kılarken müezzinlik yapıyordum. İşte bir gün cumaya gittik, arkadaşımı da götürdüm. Dedem bize hediye aldı.
Mesela değil mi? Ve onun örnek de olacak aslında.
Evet.
Yani.
Mesela camiden çıkarken yardım toplanıyor ya. Çıkarken veriyorum torunuma. Oğlum sen verir bunu. O götürüyor. Kutuya bırakıyor.
Alışıyor yani.
Vermeyi öğretiyorum ayrıca. Evet. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Bir gün bir veteriner şöyle bir şey anlattı bana. Sonra rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin.
Amin.
Demek rahmete de ihtiyacı var. Hocam diyor, bir köye gittiğimizde ineğe ameliyat edeceğiz diyor, affedersin. Aslında iğneyi vuruyorum, uyuşturuyorum diyor. İneğin kıpırdayacak hali yok diyor. Ama köylülere her birine bir ayağından tutturuyorum diyor. Kulağından tutun, boynuzundan tutun, kuyruğundan tutun falan. Ameliyatı yapıyorum diyor onlarla beraber. Sonra köylüler anlatıyor diyor. İşte Muhittin veterinerle bir ameliyat yaptık ki.
Bak şimdi.
Katkıda bulundu, bir ucundan tuttu.
Evet.
Tamam. Böyle görevler verelim.
Onu benimsiyor.
Yani Ramazan'da ekmeği, pideyi çocuğumuza aldıralım. Bir hatırası olsun.
Bir katkısı olsun.
Arkadaşlarını, çocuğumuzun arkadaşlarını evimize davet edelim bir iftarda. Beraber iftar yapsınlar. Bir hatırası olsun. İşte ben yaptım diyor şimdi bizim torun. Namazı kendi kıldırmış gibi oluyor müezzinlik yapınca.
Evet.
O namazın bir parçası oluyor. Dolayısıyla çocuklarımıza böyle güzel hatıralar tabii. İlla çocuklarımıza değil, ailemize de. Eşimize, büyüklerimize, annemize, babamıza.
Yani bunlar hakikaten çok latif, böyle zarif şeyler. Mesela Hazreti Ömer'e de bu rivayet atfediliyor ama işte galip ihtimalle peygamberimizin bir inceliği. İkisi de mümkündür yani. Bir gün böyle hocam mescitte deve eti yenmiş. Bir grup arkadaşla, sahabesiyle birlikte. Ondan sonra otururlarken namaza da geçecekler. Kötü bir koku yayılmış. Herkes böyle yan yan utana sakala birbirine bakıyor. Kafalarda soru işaretleri var. Yani peygamberimiz ne yapmış? Demiş ki deve eti yiyen herkes kalksın abdest alsın demiş. Herkes abdest almaya gidince
Şimdi abdestin bozulduğu belli olmadı.
Tabii. Diğer türlü namaza kalkacaklar. Birisi abdest almaya gidecek. Diyecekler ki demek ki bu iş bu arkadaştan oldu. Yani bu şekilde ince düşünceli olmak, zarif olmak bu ayrı bir olgunluk yani. Değil mi?
Bize bir Allah dostunu anlatıyorlar. Bilmiyorum da bana çok çarpıcı gelmişti. Evlendiği gece hanımında bir hal oluyor işte. Kokuyla ilgili bir şey oluyor. Adam kulağım ağır duymuyor diyor.
Ben hatırladım.
Ondan sonra değil mi?
Evet.
Ölene kadar.
Sağ esam diyorlar ona hatta sonra.
Kulağı ağır duymuyor gibi davranıyor. Onu utandırmamak için. Başkalarını utandırmayanı da Allah utandırmaz ya.
Evet.
Böyle düşünelim. Başkalarına yardım eden Allah yardım eder. Başkalarını zorda bırakmayan Allah onu da zorda bırakmaz. Böyle düşünelim. Bunun muhatabının biz olduğunu düşünelim. Yaptığımız iyiliğin, güzelliğin geri bize döneceğini düşünelim. Niye bizim yani ayıplarımızın ortaya çıktığı zamanlar olmuyor mu? Oluyor canım, insanız ya. Olur. Başkasının ayıbını örtersen Allah da senin ayıbını örter.
Şöyle bir hikmet var söylüyorlar. Kulum, hani ben seni ayıplarını, kusurlarını örtmüştüm de insanlar seni adam sanmışlardı ya.
Öyle.
Denirse mahşerde diyorlar.
Yani şimdi beni en iyi kim bilir? Allah bilir. Bir de ben bilirim. Kardeş bir sürü hallerimiz var. Bir sürü eksiğimiz var. Allah Settar özelliğiyle eksiklerimizi örtüyor. O zaman bir şiir okuyayım mı?
Buyurun hocam.
Sevgi diyen çağlar aşar. kılıcını koy kınıma. Yüreğinle yürü dostum. Sevginin şah damarına yüreğinle yürü dostum. Her adımın kor olsa da, yanmak sana yar olsa da, bu yolculuk zor olsa da, yüreğinle yürü dostum. Nadanlara kulak asma, gariplere sakın küsme, insanlıktan ümit kesme, yüreğinle yürü dostum. Selam sevgi seherine, başla gönül seferine, karanlığın üzerine, yüreğinle yürü dostum. Göz yorulur, akıl şaşar, nice fikir yorgun düşer. Sevgi diyen çağlar aşar, yüreğinle yürü dostum. Dolayısıyla bu dünya yalandır, fanidir. İyilikle ve güzellikle yaşamamız gerekir. İyiliği ve güzelliği çoğaltmamız gerekir. Yine hayat bakış açısı oluşturacak bir yaklaşım. Aslında dünyada Mehmet Akif Bey, karanlık diye bir şey yoktur. Işığın olmama hali vardır. Işık gelirse karanlık kendiliğinden kaybolur.
Bir de bir söz daha var. Karanlığa küfredeceğine diyor, bir mum yak.
Evet, bir mumluk canı var ya, hı hı, karanlığın. Onun için iyiliği ve güzelliği çoğaltmamız gerekir. Asıl olan iyiliktir. Kötülük antitezdir. Tez olan iyiliktir. İyiliği çoğaltırsak kötülük azalır. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurmuştu sahabelerine. İyilere yardım edin, kötülere de yardım edin. Hı hı. Sahabeler şaşırıyor. Ya Resulallah, kötülere nasıl yardım edelim? Onları kötülüklerinden kurtararak. Dolayısıyla kendimize karşı görevlerimiz var. İnsanlara karşı görevlerimiz var. İyilere karşı görevlerimiz var. Kötülere karşı da görevlerimiz var.
Hocam hakikaten peygamberimizin ahlakı muhteşem ya. Bir defa mesela yolda giderlerken bir yerde bir köpek, affedersiniz, leşi var. Hı-hı. Kötü kokar bilirsiniz. Kedisi, köpeği. Yani herkes tabii burnunu tıkıyor falan. Ne kötü koku, ne berbat diye. Peygamberimiz ne diyor? Şu dişlere bakın ne kadar güzel diyor.
Evet.
Yani ben şöyle düşünüyorum. Hani peygamberimizin örneklik vazifesi var ya. Onun örnekliği böyle, hani kendisine bence bir sorumluluk atfederek, yani benim örnek olmam lazımın ötesinde gayet doğal bir örneklikti. Yani öyleydi ve örnek oluyordu.
Evet. İnsan gibi davranıyordu yani.
Evet.
Mucizeler göstermesi hariç diğer zamanlarda,
evet,
normal insan gibi.
Hayatın bizim gibi. İçinde bir model.
Ki onu örnek alalım. Yani Hazreti Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun, Efendimiz Aleyhisselam için o yaşayan Kur'an'dı diyor ya. Hı hı. Bizim de yaşayan Kur'an ve yaşayan sünnet olmaya çalışmamız.
En azından böyle bir hayalimiz olsun.
Böyle bir gayretimiz, evet, cehdimiz, evet, olacak.
Çünkü ama kötü olan insan, hani olgun olmak, kamil bir mümin olmak kolay bir iş değil. Bunu hakikaten dediğiniz gibi azmetmek lazım. Kur'an'da da böyle bir ayet biliyorum. Hani bunlar azmedilmeye değer işlerdendir diyor. Mesela bir sabretmek, diyelim ki sabırlı bir ruh olmak. Ama bir de hocam da çok acı olan şey şu. Bazı insanlar yaptığı yanlış davranışları kanıksıyorlar ve bunu savunuyorlar. Mesela şöyle bir felsefe oluşturuyorsun diyorsunuz ya, hayat felsefesi diye. Kardeşim bu zamanda ezeceksin diyor mesela. İyi olmayacaksın diyor mesela. İnsanlar bunu hak etmiyorlar diyor. Ve buna inanıyor, bunu kanıksıyor ve iyi olmuyor adam.
Allah selamet versin. Ne diyelim? Allah bizi ıslah eylesin. Öyle düşünenleri de ıslah eylesin. Yani ölmeyeceksen
ne yapıyorsan
insanı öldür. Ölmeyeceksen zalim ol. Hesap vermeyeceksen haram ye. Serbest ya.
Peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki, buyuruyor ki, eski peygamberlerden beri söylene gelen bir söz vardır. Bir tür darbı mesel diyelim. Hı hı. Utanmadıktan sonra ne istiyorsan yap.
Ya, hadi bakayım.
Evet.
Doğru söylüyorsun.
Hocam vaktimizi doldurduk. İsterseniz bir şiir okuyun. Ondan sonra dinleyicilerimize veda edelim.
Evet. Memnuniyetle diyelim. Saçıldı miskü amber. İyi bizleri var eden kul senin, kurban senin, Resulüne yar eden gül senin, gülşen senin. Ümidimiz batmasın, hüsran ile bitmesin, sahralarda yitmesin. Çöl senin, umman senin. Gafletten uyanmışız, kapına dayanmışız, hasretinle yanmışız. Kül senin, külhan senin. Duyduk kutlu çağrıyı, uzak eyle uğruyu, göster bize doğruyu. Dil senin, ferman senin. Söner hayat çırası, gelir hesap sırası, ümit korku arası. Yol senin, kervan senin. Ecel geldiği zaman kulların der el aman, ne olur olmasın talan. Bal senin, kovan senin. Yükselince ahımız, sağolsun günahımız, ey yüce Allah'ımız. Yel senin, harman senin. Gelince son peygamber, saçıldı miskü amber, tüm çiçekler seferber. Dal senin, devran senin. Ya Rabbi, bizleri sana layık kıl, peygamberimize layık ümmet eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.